Ayrım 6. Batak, Andrejit. Sayfa 109. Cumartesi. Anjel veya küçük yolculuk. Seyahat ederken şiirsel anların dışında başka şeyleri dikkate almam. Bu anlar olmak istediğim karakterle tam örtüşüyor. İstasyona doğru giderken arabada yüksek sesle tumturaklı bir konuşma yaptım. Oğlaklar zıplıyor çağlayanların kıyısında. Köprüler uzanıyor dar vadilerin arasında. Tüm heybetiyle göz alır karaçamlar yamaçlarda. Bizimle yükselir reçinenin mükemmel kokusu. Hayran eder karaçam ve köknarların yamaçlar boyu heybetli duruşu. Anjel, ah ne kadar güzel dizeler dedi. Gerçekten hoşunuza gitti mi sevgili dostum? Hayır hayır, inanın onların kötü olduğunu söylemiyorum ama pek de beğenmiyorum. Doğaçlama söyleyiverdim. Belki siz haklısınız, gerçekten bu dizeler hoş olabilir. Yazar hiçbir zaman ne kadar başarılı ya da başarısız olduğunu kendi bilemez. İstasyona vaktinden önce varmıştık. Bekleme salonunda gerçekten çok bekledik. Anjel'in yanında otururken içimden ona gönül alıcı, güzel sözler söylemem gerektiğini düşündüm. Dostum, benim sevgili dostum, gülüşünüzde benim tam anlayamadığım bir yumuşaklık var. Sizin hassasiyetinizin bir yansıması olabilir mi? Bilemiyorum, diye cevap verdi. Tatlı Anjel, bugün değerinizi daha iyi anladım. Daha önce bu kadar farkına varamamışım. Ona şunları da söyledim. Benim zarif arkadaşım, düşüncelerinizin çağrışımları ne kadar duygu yüklü. Ve şu an hatırlayamadığım bir şey daha söyledim. Yol kenarları lohusa otlarıyla kaplı. Saat 3'e doğru hiç beklenmedik şekilde ufak bir sağanak başlamıştı. Anjel, kısa sürecek gibi görünüyor dedi. Sevgili dostum, görüyorsunuz hava değişken. Neden yalnızca güneş şemsiyenizi aldınız yanınıza? Öylesine bulunsun dedim. Neredeyse iliklerimize işleyecek şiddetteki bu yağmurdan korunmak için koşarak biraz evvel çıktığımız evin çatısının altına sığındık. Çamların tepesinden arka arkaya dizili aynı kahverengi bir şeride benzer bir grup tırtıl ağır çekimde aşağı doğru iniyor. Çamların altında uzun süre bekleştikten sonra büyük avcı böceklere yem oluyorlardı. Anjel, ben avcı böcekleri falan görmedim dedi. Ona bu cümleyi okutmuştum. Ben de görmedim sevgili Anjel. Ayrıca tırtıl da görmedim. Zaten mevsimi de değil. Sizce de bu küçük cümleler yolculuğumuzun anlamını mükemmel şekilde vurgulamıyor mu? Küçük yolculuk başarısızlıkla sonuçlanacak olsa bile o her şeye rağmen mutlu. Hem böylece sizi daha iyi bilgilendirebilecek. Anjel, bunu söylemenizin alemi ne? Diye lafa girdi. Sevgili dostum, seyahat bizi eğitir, geliştirir. Yolculuğun bize verdiği zevk ikinci planda gelir. İnsan kendisini eğitmek için yolculuğa çıkar. Ne oldu şimdi? Yoksa yine mi ağlıyorsunuz? Kesinlikle hayır, dedi. Hadi yapmayın Allah aşkına. En azından renginiz kaçmadı bu sefer. Pazar. Güncemin üzerinde. Saat 10, ayin. Richard'ı ziyaret. Saat 5 civarı Hubert ile birlikte yoksul Roselange ailesi ve toprak kazıcısı Grabu ziyaret edilecek. Anjel'e ne kadar ciddi şaka yaptığım fark ettirilecek. Batak bitirilecek, önemli. Saat 9'du. İçimdeki ıstırap hissi olanca gücüyle azmış, tekrar nüksetmişti. Başımı ellerimin arasına aldım ve yazdım. Hayatım boyunca hep biraz daha büyük bir ışık aradım ve arayacağım. Ah, çevremde daptaracık odalara sıkışmış, çürüyen, mum gibi eriyen yığınla insanlar gördüm. Ancak öğle vakti ışığın girmediği bu loş odalarda büyük madeni plakalar yansıtıyordu güneşin canlı ışıklarını. Sokakta nefessiz bırakan öğle sıcağı vardı. Yayılmak için kendine yol bulamayan güneş, sağlığı tehdit eden bunaltıcı etkisini duvarların arasından bize ulaştırmaya çalışıyordu. Bunalan insanlar, enginleri, dalgaların köpükleriyle karışan güneş ışıklarını ve serin ovalarda sallanan ekinleri düşünüyordu. Anjel içeri girdi. Siz misiniz sevgili Anjel? Çalışıyor muydunuz? Bu sabah üzgün bir haliniz var. Bunu hissedebiliyorum. Sizi görmek istedim. Ah tatlı Anjel, oturun lütfen. Bu sabah neden bu kadar üzüntülüyüm sizce? Evet biliyordum. Üzgünsünüz işte. Dün bana söyledikleriniz doğru değildi, değil mi? Seyahatimizin umut ettiğimiz gibi olmayışıyla mutlu olamazsınız. Tatlı Angel, sözleriniz beni gerçekten derinden etkiledi. Evet, bu sabah üzgünüm sevgili dostum. Bu sabah ruhum acı dolu. Sizi teselli edebilirim. Bir tanem, dönüp dolaşıp hep aynı noktaya geliyoruz. Şu an her şey yeterince üzücü. İtiraf ediyorum, bu yolculuğun benim yazarlık kariyerime yeni bir yön vereceğine her şeyden çok bel bağlamıştım. Bu seyahati bana siz önerdiniz. Evet, doğru. Ancak yıllardır kafamda böyle bir seyahat planı vardı. Şu an arkamda bırakıp gitmek istediklerimi, sonra yeniden kavuşacaklarımı zihnimde daha iyi tasarlayabiliyorum. Belki de yeterince uzağa gitmedik. Denizi görmek için en az 2 gün gerekiyordu. Ama pazar ayinine yetişmek için geri dönmeyi kendimiz istedik. İkisinin çakışacağını hesaplayamadık aslında. Hem sonra bunun sınırı ne? Sizce daha ne kadar yol kat etmeliydik? İşte siz de görüyorsunuz, dönüp dolaşıp hep aynı noktaya geliyoruz. Şimdi düşünüyorum da bizim yolculuğumuz hiç eğlenceli değildi. Lousa otu kelimesi bunun gibi bir anlam ifade ediyor. Yediğimiz yemek de uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor. İçerisi bayağı rutubetliydi. Hiç konuşmadığımızı ve bol bol titrediğimizi hatırlıyorum. Tüm sabah lütfen yanımda kalın, size yalvarıyorum. Az sonra hıçkırarak ağlayacağım. Bunu hissediyorum. Batak sanki benimle her yeri dolaşıyor. Batak hiçbir insanoğlunun canını benimki kadar yakmamış olabilir. O sizi bırakmıyorsa siz onu bırakın. Angel, Angel, hala anlayamadınız. Burada bıraksam orada buluyorum. Her yerde buluyorum onu. Bu defa başkalarını siper alıp onların bakış açısıyla beni yıpratıyor. Küçük seyahatimiz beni kurtarmaya yetmedi. Hüzünlerimizi tüketmiyoruz, dünlerimizi tekrar ederken hastalıklarımızdan kurtulup başımızdan atamıyoruz. Tükenen yalnızca biz oluyoruz ve her gün güç kaybediyoruz. Geçmişin izleri silinmiyor. Sevgili Angel, ölümden korkuyorum. Yeniden yapmak zorunda kalmasak hiçbir şey zamanın dışında tutamayacağız. Ayakta kalabilmek için artık bize ihtiyaç duymayan bir eser olsa. Oysa yaptıklarımızı sürdürmediğimiz andan itibaren geriye onlardan eser kalmaz. Yine de tüm davranışlarımız baskın şekilde varlıklarını devam ettiriyor ve hayatımızda ağır basıyorlar. Bizim üzerimizde ağır basansa onları yeniden yapma zorunluluğu, işte tam bu noktada anlayamadığım bir şeyler var. Özür dilerim, bir dakika. Bir kağıt alıp şunları yazdım. Tüm eylemlerimizi içimizden gelerek gerçekleştirmemiş dahi olsak yine de devam ettirmeliyiz. Artık beni anlıyorsunuz değil mi sevgili Angel? Bu iş oldu mantığı seyahatimizi mahvetti. Hiçbir şeyi bu iş oldu diyerek bırakamazsınız. Kaldı ki her şey yolunda mı dürtüsüyle gelip görmek için geri dönmedik mi? Ah, içler acısı hayatımız. Şu halde hiç mi başkalarına bir şey yaptırtamayacağız? Hiç mi? Bu değişken sapmaları arkamıza takıp çekmekten başka? Ve ilişkilerimiz sevgili Angel, yeterince geçiciler mi sizce? İlişkilerimizi uzun süre sürdürmemizi sağlayan da budur. Bunu siz de bilirsiniz. Angel, o bence haksızsınız, yanılıyorsunuz dedi. Hayır benim sevgili dostum, öyle değil. Bu durumun sebep olduğu verimsizlik duygusunu sizin de görmenizi istedim. O sırada Angel öne doğru eğildi, hafifçe tebessüm ediyordu. Tüm nezaketiyle, bu akşam sizinle kalacağım. Hala istiyor musunuz? İstemek de ne kelime sevgili dostum. Artık size bu konulardan bahsetmeyi kesmeliyiz. Biraz daha vakit tanıyın ama. Hadi itiraf edin, bu konuşmaları dinlemeye sizin de pek gönlünüz yok. Gerçekten çok hassas birisiniz. Sizi düşünerek yazdığım yazılar var. Şu cümleleri hatırlarsanız. Aşırı zevk almaktan öylesine kaygı duyuyordu ki bu duygunun kendisine zarar vermesinden çekiniyordu. Abarttığımı söylüyordunuz bana. Hayır sevgili dostum, hayır. Bundan rahatsız olabilirdik biz. Bu konuda da birkaç dize yazdım. Bizler değiliz. Ey sevgili, o insanlardan, insanoğlunun dünyaya getirdiği çocuklardan. Piyesin geri kalanı oldukça hüzünlü gelişir. Şu an söyleyemeyeceğim kadar uzun. Hem ben öyle güçlü kuvvetli biri değilim. bu dizelerle anlatmaya çalıştığımı söylediğimde siz de hatırlayacaksınız. Biraz abartılı dizelerdir. Ve sen insanların en güçsüzü, en dermansızı. Sen ne yapabilirsin, ne yapmak istersin? İçindeki tutku güç verecek diye mi beklersin? Reddedersin dışarı çıkmayı. Gönülden arzularsın evde kalmayı. Dışarı çıkmaya duyduğum hevesi bu dizeler yeterince vurguluyordur umarım. Evet, hüzün versin diye ümit kıran dizeler de ekledim. Ah, kendini neye karşı korumaya çabalarsın? Her dışarı çıkışında kalmak en büyük zuldür. İnanmalısın buna. Ölüm seni izler, ölüm orada. Hiçbir şey demeden alıp götürecek seni bir anda. Devamı sizinle ilgili ama henüz bitmedi. Eğer öğrenmek istiyorsanız en iyisi Barnaby'yi çağırmanız. Angel, oh, bu sabah çok zalimsiniz. Çok kötü kokuyor o adam. Haklısınız sevgili Angel ama güçlü adamlar kötü kokarlar. Aynı genç dostum Tancrede'nin şu dizede anlattığı gibi. Zafer kazanan büyük askerlerin güçlü kokuları vardır. Sizi şaşırtanın ne olduğunu biliyorum. Koşuk dizesi içindeki durak. Yüzünüz kızardı. Tek amacım bu dizelerde yakaladığım gerçekleri sizinle paylaşmaktı. Ah benim duyarlı dostum, nasıl ciddi şaka yaptığıma dikkatinizi çekmek istiyorum. Angel, korkunç şekilde bezginim. Birazdan hıçkıra hıçkıra ağlayacağım. Ama önce size birkaç satır yazdırmama izin verin. Çünkü benden daha hızlı yazıyorsunuz. Konuşurken bir yandan yürüyebilirim de. Konsantre olmama yardımcı oluyor. İşte kağıt kalem. Ah! Tatlı hoş dostum benim. Gelmekle ne iyi ettiniz. Yazın, vakit kaybetmeden yazın. Hem konu şu bizim zavallı seyahatimiz hakkında. Bazı kimseler vardır, hemen dışarı çıkarlar. Doğa kapılarını çalar. Uçsuz bucaksız bir ovaya açılır kapı. Konutları yitip gider, unutulmuştur. Yalnızca gece, uykuları geldiğinde evlerini yeniden kolayca bulurlar. Eğer arzu ederlerse tüm gün içeri girmeden yıldızların altında uyuyabilir. Hatta uzun süre evlerini akıllarına getirmeyebilirler. Bu anlattıklarımı doğal karşılıyorsanız beni pek anlamadınız demektir. Bu şeyler sizi hayrete düşürsün. İnanın bana, eğer özgür insanları kıskanıyorsak bir nedeni var. Her defasında sığınma içgüdüsüyle çatılar inşa ettik. Zahmete girip başımız üstüne çatı inşa eden bizler, sonra bu çatılardan yakamızı kurtaramadık, gelip başımızın üzerine yerleştiler. Bizi yağmurdan korudular. Bu doğru, ancak güneşi bizden çaldılar. Onların gölgesinde uyuduk, çalıştık, dans ettik, birbirimizi sevdik, onların gölgesinde düşündük. Bazen seher vaktinin parlaklığı o denli güçlüydü ki, sabah vakti gelip bizi kurtaracak sandık. Onu unutmak istedik. Aynı hırsızlar gibi gizlice süzüldük zamanların altına. Amacımız girmek değil, çıkmaktı. Sonra ne büyük ferahlık. Ovalara doğru koştuk koştuk. Çatı da bizim arkamızdan koşuyordu. Efsanelere konu olan çanlar gibi ayinden kaçmak isteyen insanları zıplaya zıplaya kovalıyordu. Başımızın üzerine verdiği ağırlık hissinden kurtulamamıştık. Onu yapmak için tüm malzemeleri kendi ellerimizle taşımıştık. Şimdi kendi ellerimizin yaptıkları yüzünden tüm ağırlık üzerimize bindi. Öyle ağır ki. Başımız önümüze düştü, omuzlarımızı büküyor. Tıpkı deniz ihtiyarının, deniz ihtiyarı Proteus. Simba'da yaptığı gibi. Kendinizi koruyacak bir plan geliştirmiyorsanız sonrası korkunç. Bize karşı tek kozu vardır, ağırlık. Kurtuluş yoktur. İnsan ortaya attığı bütün düşünceleri sonuna kadar taşımalı. Angel. Ah zavallı zavallı dostum. Bu kadar şiirsel konu dururken neden batağa yazmaya başladınız sanki? İşte öyle Angel. Yazın, yazın. Allah'ım, acaba bugün özlem duyduğum samimiyeti yakalayabilecek miyim? Sizin az ya da çok şiirsel dediğiniz şeylerle neyi kastettiğinizi bilemiyorum. Daracık bir odada kapalı kalan verem hastasının, gün ışığını yeniden görmek isteyen maden işçisinin, denizde tüm karanlık dalgaların üzerine yüklediği ağırlığı hisseden inci avcısının kalp sıkıntısı. Değirmen taşını döndüren Samson, sevdiği kadın tarafından tuzağa düşülüp düşmanlarınca yakalanan ve gözleri çıkartılan Samson, literatürde Samson Delira efsanesi olarak bilinir. Veya Pilatus ya da kayayı yuvarlayan Sipsos, eski mitolojide Sisfe efsanesi olarak geçer. Tanrılar Sisfe'yi bir dağın tepesine aralıksız olarak bir kayayı yuvarlayarak çıkarmakla cezalandırmışlardır. Kaya ağırlığı nedeniyle her defasında yeniden aşağı yuvarlanmaktadır. Onlar böylesine anlamsız ve umutsuz çabalamadan daha ağır bir cezanın olmayacağını düşünmüşlerdi. Frank Tilly, Felsefe Tarihi çeviren 1 Şener C2 İstanbul 1995 sayfa 349. Zor soluklanmaları ya da esir düşmüş bir ulusun çektiği kalp darlığı. Diğer acıların yanında bu saydıklarımın hepsini yaşadım ben. Angel, çok hızlı konuşuyorsunuz, size yetişemiyorum dedi. Boş verin, yazmayın artık. Angel, dinleyin, dinleyin beni. Umutsuzluk ruhumu kapladı. Defalarca, defalarca yaptım bu hareketi, korkunç bir kabus gibi. Yatağımın üst tavanı kırılıyor, hızla düşüyor, üzerimi kaplıyor. Tüm ağırlığı göğsüme biniyor, sonra uyanıyorum. Neredeyse yarı ayaktayım. Kollarım iyice gerilmiş, çevremde görünmeyen duvarları itiyorum. Nefesi kötü kokan birini kendinden uzaklaştırmak ister gibiyim. Kırılgan ağırlıklarıyla yıkılmaya ramak kalmış duvarlar başlarımızın üzerinde sallanıyor, kollarım durdurabilmek için sürekli gergin. Omuzlarımızdan ağır bir palto veya giysileri fırlatıp attığımız zaman yaptığımız hareket. Sayısız kereler boğucu havadan kurtulmak için çare ararken pencereleri açma hareketiyle tanıştım. Camları sonuna kadar açıp önünde ümitsizce dikilip kalıvermiştim. Angel, üşütüp hasta olmuş muydunuz? Dedi. Bir kez pencereleri açınca onları tonozlu salonlara, avlulara, güneşsiz ve havasız zavallı avlulara açıldığını gördüm. Böyle bir şeye tanık olur olmaz yüreğim sıkıntı dolu, tüm gücümle haykırdım. Allah'ım, Allah'ım, burada kapalı kaldık. Tonozlarda yankılanan sesim bana geri döndü. Angel, Angel, şimdi biz ne yapacağız? Üzerimizden bizi nefessiz bırakan bu kefenleri fırlatıp atacak mıyız? Yoksa kendimizi zorlukla nefes almaya alıştırıp hayatımızı öylece bu mezara serip terk mi edeceğiz? Bizler asla daha fazlasını yaşamadık. Sahiden söylesenize kuzum, daha uzun yaşanabilir mi? Bu sınırsız taşkınlık duygusunu nasıl elde ettiniz? Size bunun mümkün olabileceğini kim söyledi? Hubert mi? Durmadan dolaşması onu daha uzun ömürlü mü kılacak? Angel, Angel, şimdi hıçkırıklarla ağlayan benimle ilgilenin. Çektiğim sıkıntıları artık biraz olsun anlayabiliyor musunuz? Sizin gülüşünüze biraz keder konduramaz mıyım? Hey, ne oldu? Şimdi de ağlıyor musunuz? Harika, çok iyi, mutluyum. Hemen harekete geçiyorum. Batağı bitirmeye gidiyorum. Angel ağlıyor, ağlıyordu. Upuzun saçları dağılmıştı. Tam bu sırada Hubert içeri girdi. Bizi saç baş dağınık görünce, özür dilerim sizi rahatsız ettim dedi. Odadan çıkacakmış gibi yaptı. Temkinli davranışı beni çok etkilemişti. Hemen arkasından seslendim. Girin, girin sevgili Hubert. Sizin gelişiniz bizi asla rahatsız etmez dedim. Üzüntüyle Angel'e dönerek değil mi diye sordum. Tabii öylesine çene çalıyorduk biz de dedi Hubert. Yalnızca birkaç laf ederiz diye geçerken uğramıştım. İki gün içinde Biskra'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Roland'ı da benimle gelmeye ikna ettim. Ansızın öfkelenmiştim. Kendini çok beğenmiş Hubert. Onu ikna eden benim ben. Her ikimiz de Abel'in evinden çıkarken hatırlıyorum onunla bu yolculuğa çıkması gerektiğini konuşuyorduk. Hubert kahkahalarla güldü. Sen mi? Yanılıyorsun sevgili dostum. Montmorency'ye gitmeye bile yanaşmayan birisin sen. Nasıl olup da hak iddia ediyorsun? Kabul, bunu ilk sen söylemiş olabilirsin. Başkalarının kafasına fikirler sokmak ne işe yarar ki? Bunu bana açıklar mısın lütfen? Bunun onları harekete geçireceğini mi düşünüyorsun? Yeri gelmişken itiraf etmeme izin verin. Siz o itici güçten yoksun birisiniz. İnsanlara kendinizde olan kadarını verebilirsiniz. Neyse, sen de bizimle gelmek ister misin? Hayır mı? Pekala. Öyleyse hoşça kalın sevgili Angel. Sizi görmeye tekrar uğrayacağım. Çıktı. İyi kalpli Angel, onu gördünüz. Oysa ben sizin bir adım yanınızdan ayrılmayacağım. Bunu aşk sanmayın ama. O hayır, biliyorum zaten, diye cevap verdi. Biraz umut içerisinde. Angel, bakın, diye bağırdım. Neredeyse saat 11'e gelmiş. Oo, ayin saatini kaçırdık. Angel için çekerek, saat 4'tekine gideriz. Her şey başladığı noktaya döndü. Angel'in gitmesi gerekiyordu. Güncemde göz gezdirirken fakirleri ziyaret notum gözüme ilişti. Doğruca postaneye gittim ve telgraf çektim. Oh Hubert, fakirler. Eve geri döndüm. Cevabı beklerken küçük Perhiz'i yeniden okuyordum. Saat 2'de telgrafıma cevap geldi. Kahretsin, mektubum bekle. İçimi daha büyük bir hüzün kapladı. Eğer Hubert giderse saat 6'da beni kim ziyaret edecek, diye sızlandım. Batak bittiğinde ne yapacağımı Allah bilir. Şiire yeteneğim yok. Sahne için oyun da yazamam. Bu alanda başarılı değilim. Estetik değerlerim bir romanı kurgulamakla çatışıyor. Batağı devam ettirecek, aynı zamanda benimle çatışmayacak eski bir konum olan kazanılan toprakları ele almayı planlamıştım. Saat 3'te özel bir ulak Hubert'ten mektup getirdi. Benim sorumluluğumdaki 5 fakir aileyi senin himayene veriyorum. Onların isimleri ve gerekli bilgilerin olduğu bir kağıt ulaşacak eline. Diğer her türlü işi Richard'a ve kayınbiraderine emanet ediyorum. Çünkü sen bu tarz işleri hiç bilmezsin. Hoşça kal. Sana oradan yazacağım. Tekrar güncemi açtım ve pazartesi yazan sayfanın üzerine saat 6'da kalkmaya çalışılacak yazdım. Saat 3.30'da Angel'i almaya gittim. Birlikte Oratuar'daki Paris'teki Kalvinist Kilisesi'ne verilen isim. Törene katıldık. Saat 5 himayeme verilen yoksul aileleri ziyaret ettim. Hava serinleyince eve geri döndüm. Pencerelerimi kapadım ve çalışmaya koyuldum. Saat 6 yakın dostum Gaspar geldi. Eskrim'den dönüyordu. Merhaba, çalışıyor musun, dedi. Kazanılan toprakları yazıyorum, diye cevap verdim. Sunu, yetmedi gücü ışıklarıyla ovayı yıkamaya. Ah, gün ıstırapla yoğrulmuştu adeta. Size flüt çaldık, bizi dinlemediniz. Şarkılar söyledik, dans etmediniz. Dans etmek istediğimizde bulamadık flüt çalacak birini çevremizde. Acılarım ders oldu bana. Gözlerim dolunayı arar karanlık semalarda. O değil midir müzisyen kurbağalara söyleten şarkıları? Duyulur köpeklerin sessiz geceyi delen ulumaları. Gezinir usuldan iyilik timsali göllerin derinliklerinde, ılık çıplaklığı kanar durur yaşam boyu tüm yeryüzünde. Değnek bile almadan elimize, rahatça yönlendirdik sürüleri kulübemize. Bayramları yaşamaktı koyunların arzusu. Kaldı yarıda sevinçleri, bekçileriydi zalim insan ordusu. Yalak yerine götürüldüler mezbaya. Oysa ne kadar inanmışlardı insanlara. Yıkılmaya mahkum şatolarımız yükseliyor kumsalda. İnşa etmiştik hepsini özenle kumlara. Seçenek. Ya da bir kere daha mı gitmeli, ey gizemli orman, eşsiz ihbarın can verdiği yapraklar ve geçmiş yıllardan kalan yapraklar, hepsi kahverengi, durgun suyun içine batmış, yumuşamışlar. En uygun yeri seçmiş, orada yatıyor en işe yaramayan kararlarım, orada yatıyor en sonunda hiçbir önemi kalmayan düşüncem. Batakta geçen en ilginç cümleler. Sayfa. Merhaba, çalışıyor musun, dedi. Sayfa. Sebep olduğumuz her şeyi devam ettirmek zorundayız gibi görünüyor. Sayfa. Her okurun kendi kişisel tepkilerini idiosinkras, saygılı olmak adına bu sayfanın doldurulmasını okurun kendisine bırakıyoruz. Kitabın sonu 20 Haziran 2011. Sayfa 136.